Ayrım 39, sayfa 433. Tacizci, Lars Kepler. Adamın kulübenin tam karşısında durduğunu, bir silah aradığını, önce küreye sonra da kısa saplı ve küt ağızlı baltaya baktığını hayal etti. Kulübenin duvarından aşağıya süzülen bir sıvı uzun otların üstüne damladı. Dışarıdaki adam işerken kendi kendine bir şeyler geveliyordu. Kalın bir ses "elinden geleni yaparsın" diye mırıldandı. "Sessiz, sakin eve gelirsin ama artık hiçbir şey yeterli olmaz." Adam yalpalayarak pencereye yürüdü ve içeriye baktı. Otlar hışırdadı ve adamın gölgesi küreklerle faraşların durduğu duvara düştü. Erik sırtını pencerenin yanındaki duvara dayadı. Adamın önce ağzından, sonra dar burun deliklerinden aldığı solukları açıkça duyuyordu. "Adam ne büyük emek" diye mırıldandı ve kısa boylu yaban mersini çalılarına doğru yürümeye devam etti. Erik kiliseye gidip teslim olmadan önce sarhoşun ortadan kaybolmasını beklemek zorunda kalacağını düşündü. Bir kez daha katilin Nestor olduğunu hayal etmeye çalıştı. Ama açıkçası Nestor'un kendini bir hayat ve ölüm yargıcına dönüştürecek bir dürtüyle hareket ettiğine inanmıyordu. Güneş bir bulutun arkasına girdi ve gri perde tekrar şeffaflığını yitirdi. Bir rafta tozlu bir matara, duvarla matara arasına sıkıştırılmış bir naylon torba, küçük gri bir kupa ve alçıdan yapılmış üstü boyalı bir bulldog köpeği biblosu duruyordu. Erik Nestor'un duvarda asılı duran tıraş aynasının titreştiğini ve yere bir yansıma pırıltısı düştüğünü görür görmez kulübenin kapısı açıldı. 111. Bölüm. Erik geriye doğru kaçarken yeşil bir katlanan sandalye yere devrildi. Kapı açılırken duvara çarparak geriye geldi ve çok büyük bir omuza çarptı. Soluk soluğa kulübeye giren iri yarı silüetin çevresinde bir toz bulutu dönüyordu. Rocky Kirkland öksürdü ve başını tavandan aşağıya sallanan ampule çarptı. Üstünde hapishane giysileri vardı, yüzü terlemişti ve rengi atarak kırlaşan saçları koca kafasından aşağıya sarkıyordu. Yuna hemen arkasından içeri girdi, kapıyı kapattı ve sallanan ampulü eliyle durdurdu. "Wheat Yeesa" dedi. "Dipnot rahat." Erik bir şey söylemeye çalıştı ama güçlükle nefes alıyordu. Kapı ansızın açılınca o kadar korkmuştu ki yanakları alev alevdi. Rocky kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Katlanan sandalyeyi kaldırdı ve oturdu. Küçük odaya göz atarken nefes nefeseydi. Erik titrek bir sesle "demek geldiniz" dedi. Yuna Nakka çiftliğinden ormana doğru ilerledik dedi ve bir torbadan 3 tane peynirli marullu baget sandviç çıkardı. Sessizce sandviçlerini yediler. Rocky yoksunluk çektiği için terliyordu ve ağız dolusu yediği lokmaların arasında güçlükle nefes alıyordu. Sandviçini bitirince çeşmeye gidip biraz su içti. Fiyat listesini işaret ederek "insanları gömmek daha pahalı" dedi. Sakalındaki su damlaları ışıldıyordu. Perdenin arkasında gölgeler dans ediyordu. Yuna ellerindeki kalan yapışkanlı bant parçasını çıkararak "sanırım burada nispeten güvende" izledi. Operasyon şimdiden hız kesti. Nestor intihar etmek istediği için dışarıdan yanlış bilgi aldıklarını iddia ediyorlar. Ama Nestor hala hayatta, öyle değil mi? Yuna Erik'le göz göze gelerek "evet" dedi. Sarı saçları havaya dikilmişti ve gözleri yeniden ekim göğünün serin mavisine bürünmüştü. Erik ekmeğinin son lokmasını çiğnedi, sesini titretmemeye çalışarak "eğer bu da işe yaramazsa kiliseye gidip teslim olurum diye düşündüm" dedi. Yuna sessizce "güzel" diye cevap verdi. "Erik beni bir kilisenin içinde vuramazlar" diye ekledi. Her ikisi de bunun doğru olmadığını bildikleri halde Yuna "haklısın, vuramazlar" dedi. Rocky fiyat listesinin yanında durmuş sigara içiyor, kendi kendine mırıldanıyor ve raptiyelerin kafalarındaki plastik kapaklarla oynuyordu. Erik ona "ben başlamaya hazırım" diyerek sandviçinin kağıdını buruşturup top yaptı. Rocky "elbette" diye başıyla onayladı ve sandalyeye oturdu. Erik Rocky'ye irileşmiş göz bebeklerine, yüzünün rengine baktı ve soluklarını dinledi. "Ormanda yürüdüğün için vücudun hala aktif durumda" dedi. Rocky sigarasını ayağıyla söndürerek, yani hipnoz işe yaramaz mı diye sordu. Birkaç rahatlama tekniği de başlamak istiyorum. Beynin aktif olması sorun değil, ne de olsa uyuman gerekmiyor. Tek yapmak istediğimiz onca aktiviteyi düzene sokmak ve yoğunlaşmak. Rocky arkasına yaslanarak, tamam dedi. Eric rahat dur diye devam etti. Hipnoz sırasında istediğin kadar pozisyon değiştirebilirsin. Bunun için endişelenmene gerek yok. Fakat her kıpırdadığında daha derin bir rahatlama haline geçeceksin. Yuna ve Eric bekledikleri bu fırsatın tek şansları olduğunu biliyorlardı. Çok fazla şey bilmeleri gerekmiyordu. Sadece bir isim, bir mekan ya da belli başlı bir detay yeterliydi. Yalnızca tek bir tanımlı parametre bulabilirlerse zaten meydana çıkmış olan örüntü kendini sadeleştirerek doğrudan vaizi işaret eden bir oka dönüşecekti. Eric süreci zorlayamazdı. En derindeki anılara ulaşabilmek için acele etmeden Rocky'yi çok derin bir transa sokmalıydı. Eric alçak sesle ellerini kucağına koy dedi. Onları sıkıca birleştir. Sonra rahatla. Ne kadar ağır olduklarını, giderek battıklarını hisset. Ellerin bacaklarına doğru sarkıyor. Bileklerin gevşek. Eric sonuç alma isteğini sesine yansımasına izin vermemeye odaklanarak yavaşça Rocky'nin bedeninde ilerlerken omuzlarının yavaşça gevşemesini izledi. Bir süre boynundan, başının ne kadar ağırlaştığından ve karnının derinliklerinden nefes aldığından bahsetti ve neredeyse hiç sezdirmeden hipnoza giriş anına yaklaştı. Monoton bir ses tonuyla geniş bir kumsalı, kıyıya vuran ve geri çekilen yumuşak dalgaları, porselen gibi ışıldayan beyaz kumu tarif etti. ''Suyun kenarında bir buruna doğru yürüyorsun.'' dedi Eric. ''Ayaklarının altındaki ıslak kumlar sağlam ve üstünde yürümesi kolay bir zemin oluşturuyor. Ilık dalgalar bacaklarını sarmalıyor. Kum taneleri girdaplar yaparak dönüyor.'' Eric ufacık tırtıklı deniz kabuklarını ve dalgaların köpüklü kısımlarında dönüp duran mercanları anlattı. Rocky gıcırdayan katlanan sandalyeye yığılıp kalmıştı. Çenesi gevşemiş, göz kapakları ağırlaşmıştı. Tek yaptığım benim sesimi dinlemek. Kendini iyi hissediyorsun. Her şey yolunda ve güvenli. Yuna pencerenin yanında durmuş hayvan mezarlığına bakıyordu. Ceketinin önü açıktı ve tabancasının kabzası göğsünün üstünde kırmızı renkte pırıldıyordu. Eric az sonra 200'den geriye doğru sayacağım ve her sayıyla birlikte giderek daha derin bir rahatlama haline geçeceksin. Ve sana gözlerini açmanı söylediğimde gözlerini açacaksın ve vaiz denen adamla ilk tanıştığın zamandan bu yana gerçekleşen her detayı hatırlayacaksın dedi. Rocky hiç kıpırdamadan oturuyordu. Alt dudağı hafifçe sarkmıştı ve kocaman ellerini bacaklarının üstüne koymuştu. Uykuda ve rüyadaymış gibi görünüyordu. Eric derin, uyku getiren bir ses tonuyla geriye doğru sayarken gözleri Rocky'nin soluklarını ve kalkıp inen karnını takip ediyordu. Eric esas hipnoz sürecine paralel olarak kendisi de bulanık bir suya batıyormuş gibi hissetti. Çamurlu su o kadar karanlıktı ki önünde oturan, sakalından hava kabarcıkları yükselen ve saçları akıntıda salınan Rocky'yi zar zor görüyordu. Eric sayıların sırasını şaşırdı ve birkaç tanesini atladı ama hızını hissettirmeden düşürerek saymaya devam etti. Kesin anılar bulması gerektiğini biliyordu. Derine indikçe su daha da kararıyordu. Akıntı güçleniyor, giysilerini sağa sola çekiştiriyordu. Rocky başından beri orasını burasını çekiştiren bu çamurlu suda garip dönüşümler geçiriyormuş gibi görünüyordu. Sanki yüzü gevşek bir çuval bezinden yapılmıştı. Eric 18, 17, 13, 12. Az sonra gözlerini açacaksın dedi ve Rocky'nin yavaşça soluk almasını izledi. Burada endişe duyulacak veya tehlikeli olan hiçbir şey yok. 112. bölüm. Rocky o kadar derin bir transa girmişti ki kalp atışları derin uykudakinden bile daha yavaştı. Solukları kış uykusundaki bir hayvanınki gibiydi. Ama aynı zamanda beyninin bazı bölümleri en üst düzeyde odaklanacak şekilde etkinleştirilebilecek durumdaydı. Rocky'nin dikkatini vaize çevirmeye, gördüklerini açıklamasını sağlamaya, rüyaların ve hezeyanların hemen yanı başında bozulmamış şekilde duran kristal berraklığındaki anıları gün yüzüne çıkarmak için çabalamaya ramak kalmıştı. Rocky'nin başı öne doğru sarkıyordu ve ormandaki yürüyüşten sonra kirli saçlarının arasına çam iğneleri girmişti. 4, 3, 2, 1... Şimdi gözlerini açıyorsun ve günahkar vaizle tam olarak nerede tanıştığını hatırlıyorsun. Eric dalgalanan suda Rocky'nin başını iki yana salladığını gördü. Ama aslında Rocky gözleri açık halde sandalyede oturuyor ve dudaklarını yalamaya çalışıyordu. Karnı da yavaş soluklarıyla eş zamanlı olarak hareket ediyordu. Çenesini kaldırdığında gözleri zamanın ve maddenin ötesine bakıyordu. Eric onu konuşturmaya başlamak için sözlerini tekrarlaması ve üstü kapalı bir komut vermesi gerektiğini düşündü. Kendini hazır hisseder hissetmez, bana ne gördüğünü söyle. Rocky çatlamış dudaklarını yaladı. Yavaşça, beyaz otlar, ayaklarımın altında çıtır diyorlar dedi. Direğin tepesinde siyah bir örtü dalgalanıyor ve küçük kar taneleri yere savruluyordu. Rocky, Eric'in anlayamadığı bir şeyler mırıldanmaya başladı. Eric, sesimi dinle ve bana ne hatırladığını söyle diye hatırlattı. Rocky'nin aldığı terden sırılsıklama olmuştu. Bir bacağını öne uzatınca sandalye ağırlığı altında gıcırdadı. Rocky sessizce ışık tebeşir renginde dedi. Derin cumbalardaki pencerelerden içeriye süzülüyor. Altın yapraklı bir tavandan düşmüş Mesih sarkıyor diğer suçlularla birlikte. Şu anda bir kilisede misin? Hızla akıp giden kirli suyun derinliklerindeki Rocky başıyla onayladı. Gözleri sonuna kadar açıktı ve saçları başının sağına doğru dalgalanıyordu. Eric, orası hangi kilise diye sordu. Sesinin titrediğini duyabiliyordu. Kendini daha sakin olmaya, hipnotik rezonansın içinde bir sakinlik bulmaya zorladı. Vaizin kilisesi. Eric, peki adı ne diye sorarken kalbinin daha hızlı atmaya başladığını hissetti. Rocky'nin ağzı hafifçe kıpırdadı ama çıkan tek ses dudaklarının şapırtısıydı. Eric, Rocky'nin omzunun üstüne eğilince yavaşça nefes verdiğini ve genzinin derinliklerinden gelen sesi duydu. Rocky sersem bir halde Sköldinge dedi. Eric, Sköldinge Kilisesi diye tekrarladı. Rocky başıyla onayladı, başını geriye yasladı ve dudakları sessiz bir sözcüğün şeklini aldı. Eric hızlıca Yuna'ya baktı. İstedikleri ipucunu elde etmişlerdi. Şimdi Eric'in Rocky'yi derin transtan çıkarması gerekiyordu ama bir soru daha sormadan duramadı. Günahkar vaiz orada mı? Rocky uykulu bir biçimde gülümsedi ve kulübenin duvarındaki aletleri işaret edercesine bitkince elini kaldırdı. Eric, onu görebiliyor musun diye söyledi. Rocky, kilisede diye fısıldarken başı tekrar öne düştü. Üstünde su izleri olan pencerenin önünde duran Yuna kaygılı görünmeye başladı. Belki de hayvan mezarlığına bazı ziyaretçiler gelmişti. Eric, bana ne gördüğünü söyle dedi. Rocky titredi ve burnunun ucundan bir ter damlası düştü. Yaşlı papazı görüyorum. Sarkık yanaklarındaki kirli sakallarına allık sürmüş. Dudakları rujlu, yüzünde aptal bir ifade var. Somurtkan ve suskun. Devam et. Ossa ipsius in pace. Rocky kendi kendine fısıldadı, yüzü seyirdi ve gıcırtılı katlanan sandalyede huzursuzca kıpırdandı. Sunta zemine yeşil boya parçaları düştü. Yuna geriye gitti ve usulca silahını çekti. Eric, papazın adını biliyor musun diye sordu. Adının ne olduğunu söyle, duyabileceğim kadar yüksek sesle. Çirkin ve yaşlı papaz. Cılız kollar yıllar boyunca enjekte ettiği kahrolası pislik yüzünden delik deşik dedi ve başı aniden yana döndü. Deri altı kanamaları ve harap olan damarlar yüzünden bulanık görünüyorlar. Ama papaz şu anda kar beyaz cübbesini giymiş, kimse bir şey görmüyor, kimse neler döndüğünü bilmiyor. Papazın ablası, kızı, en yakın iş arkadaşları yanındalar. Kilisede başka papazlar var mı? Bütün sıralar papazlarla dolu, hepsi arka arkaya dizilmişler. Yuna çok kısık sesle hipnozu bitirmesini söylediği halde Eric Rocky'yi daha da derine inmeye zorladı. Sadece gerçek anıların bulunduğu bir yere gidiyoruz. Ondan geriye doğru sayacağım. Sıfıra geldiğimde Skölding'e kilisesinde olacaksın be. Rocky ayağa kalktı, başı titredi, gözleri geriye kaydı ve sandalyenin üstüne yığıldı. Yere düştü. Başını gübre çuvallarına çarptı ve ayakları gelişi güzel seyirmeye başladı. Bedeni yay gibi gerildi, gömleği yukarıya sıyrıldı ve boğuluyormuş gibi acıyla hırıldarken ağzı yavaş aralandı ve boynu geriye gitti. Omurgası çatırdadı. Eric hemen yanına gitti ve etrafındaki aletleri kenara çekti. Rocky yana dönerken zemin gümbürdedi ve az sonra epileptik atağa, kronik kramplara dönüştü. Eric çömeldi ve Rocky'nin kendine zarar vermesini önlemek için her iki elini birden onun büyük başının altına koydu. Rocky'nin bacakları seyirerek sert tekmeler savuruyor, topukları yere çarpıyordu. Yuna silahını bedenine yakın tutuyor ve buz grisi gözlerle Eric'e bakıyordu. ''Saklanacak yeni bir yer bulmalısın.'' dedi. ''Okulun yanındaki ormanda polis memurları gördüm. Büyük olasılıkla başka bir ihbar aldılar.'' Yoksa bir daha buraya gelmezlerdi. Henüz köpekleri getirmedilerse onu da yapacaklar ve helikopterlerle arama yapacaklar. Rocky'nin atağı geçiyordu ama hala hızlı nefes alıp veriyordu. Bir bacağı birkaç kez daha titredi. Eric onu usulca yana çevirdi. Rocky gözlerini kırpıştırdı. Terden sırılsıklam olmuştu, bitkince öksürdü. Eric hipnoz altındayken bir epilepsi atağı geçirdin diye açıkladı. Rocky tanrım diye iç geçirdi. Yuna tekrar Eric gitmen gerekiyor. Gidebildiğin kadar uzağa git ve saklan dedi. 113. bölüm. Eric hemen biraz su içti, ağzını sildi. Dikkatle kapıyı açtı ve hayvan mezarlığına baktı. Sonra kulübeden çıktı. Arkasına bakmadan ağaçlarla küçük mezarların arasındaki yolda yürüdü. Ormana ulaşınca daha hızlı yürümeye başladı. Daha geniş bir yola gelince bir süre koştu. Okulun bulunduğu taraftan gelen köpek havlamalarını duyabiliyordu. Eric yoldan ayrıldı ve daha sık bir ormana daldı. Sık çam ağaçlarının arasından güçlükle geçerken yanağıyla bir göz kapağı çizildi ve canı yandı. Çömelerek ağaçların örümcek ağlarının arasından ve parlak küflerin ve mantarların üstünden geçti. O kadar soluk soluğa kalmıştı ki vücudu ter içindeydi. Önünde dik bir yamaç uzanıyordu. Havlamalar giderek yaklaşıyordu ve Eric polislerin köpeklere bağırarak talimatlar verdiklerini duyabiliyordu. Yan tarafına bıçak gibi bir sancı girince elini oraya götürdü ve birdenbire seyrekleşen ormanda koşmaya devam etti. Ağaçların arasındaki kamışları ve hasır otlarını görebiliyordu. Burnuna bataklığın ve fermentasyonun keskin kokusu gelir gelmez bir ayağı ıslak yosunlara battı. Uzaktan ağaç tepelerinde gezinen bir helikopterin sesi geliyordu. Eric telaşla öne atıldı. Fakat zemin sarsılıyormuş gibi hissetti ve su ayaklarını örterek bileklerine kadar yükselince bataklığı geçemeyeceğini anladı. Geri dönmesi gerekiyordu. Ama giderek derine battı ve düşmesine ramak kaldı. Elini bir ağacın gövdesine yasladı. Yerden nemin serinliği yükseliyordu ve ıslak yosunlar ayağını bırakırken bir vantuz sesi çıktı. Dizlerinin ıslanmasını ve üşümesini göze alarak emeklemek zorunda kaldı. Sonunda sert zemine ulaştı ve koşmaya başladı. Bir Yusufçuk hızla yanından geçti ve Eric çürümüş bir kütüğün yanında duran beyaz bir geyik başı gördü. İçi koyu kahverengi bir suyla dolu olan ve dipte siyah yapraklardan oluşan bir tabakanın bulunduğu bir oyuğun üstünden atladı. Arkasına bakmadan bir kez daha ormana koştu. Ayaklarının altında ezilen dallar çatırdadı ve artık koşacak gücü kalmadığında elinden geldiğince hızlı yürümeye başladı. Büyük dalları elleriyle kenara itiyor ve ince dallardan korunmak için başını eğiyordu. Devriye köpekleri giderek yaklaşıyordu. Havlamaları gök gürültüsü gibi yankılanıyordu. Kokusunu almışlardı, çok geçmeden ona yetişeceklerdi. Erik yüzüstü yere uzanmak ve pes ederek polise teslim olmak için güçlü bir istek duydu. Bu koşuşturmanın bitebileceğini, tekrar ısınabileceğini, dinlenebileceğini ve olan bitene, bunu ona kimin yaptığına odaklanmaya başlayabileceğini düşündü. Artık pes edeceğim diye düşündü ve kalbi çarparak durdu. Ormanda saklanacak yer yoktu. Sonra Nestor'un doğrudan göğsünden vurulduğunu hatırladı. Sesler giderek yaklaşıyor, avcı ekibi etrafını sarıyordu. Erik'in içi buz kesti. Kayak yamacının yanındaki binalara ulaşmaya çalışmalı. Geniş bir kavis çizerek bataklığın etrafından dolaşmalı, sonra da ormandan çıkmalıydı. Tekrar koşmaya başladı ve sık çalılıkların içinden geçerek ağaç gövdelerinin aralarına girip çıkmaya başladı. İnce dallar yüzünü, kollarını ve bacaklarını çiziyordu. Köpekler arkasından çılgın gibi havlıyordu. O kadar soluksuz kalmıştı ki boğazı acıyordu ve köpekler serbest bırakıldılarsa onları geride bırakma şansı olmadığını biliyordu. Ayaklarının altında kuru çam kozalakları çatırdıyordu. Çiçek açan fundalıklar bacaklarına değiyordu. Yol artık yokuş yukarı uzanıyordu. Kaslarında biriken laktik asit yüzünden baldırları gerilmiş ve sertleşmişti. Ağaçların arasında yüzeyi bataklık yosunuyla ve likenlerle kaplı uzun bir kaya duruyordu. Erik koşmaya devam etti ve kendini zorlayarak kayaya tırmanmaya başladı. Yosunlar yüzünden aşağıya kaymamak için çaba sarf ederken elleri aşındı. 39. ayrımın sonu. Sayfa 443.